Merhaba, Başkanım Podcast Aperitif'e hoş geldiniz. Ben Furkan. 17. bölümümüzde kuşak çatışmasını, kuşak sataşması adı altında konuşacağız. Kimlerle? Y kuşağından Akif Emirhan Akgel. Merhaba abi.
Merhabalar.
Ve Z kuşağından Gürkan Tezcan. Merhaba Gürkan.
Merhaba, herhalde daha çok bana sataşılacak gibi duruyor ama burada.
Ben de kıl payı aslında şey yapıyorum. 94 ne oluyor? O da aynı. Y de aslında.
Bir de Z kuşağı gerçekten temsilcisi olarak beni görüyor mu acaba? O da önemli.
Programın sonunda artık galiba anlayacağız onu.
Evet, bunu artık dinleyicilerimiz karar verir.
Şimdi Türkiye'de 2023 seçimlerinde 7 milyon gencin oy kullanacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz sene yapılan Amerika...
Yeni seçmen olarak mı?
Evet, yeni seçmen.
2019 seçimlerinden sonra.
Evet. Geçtiğimiz sene yapılan Amerikan seçimlerinde de yanlış hatırlamıyorsam bu 1996'dan sonra doğan işte Z kuşağı olarak tanımlanan kesimde oy hakkına sahip olan 26 milyon seçmen vardı. Bu Amerika'da ciddi tartışmalar yapıldı. İşte bu kuşak ne istiyor, hayat tarzları ne, dünyaya, siyasete bakışları ne durumda gibi birçok fikir yürütüldü. Benzer şekilde de yani Türkiye'de de seçime doğru ya da zaman zaman bu konular tartışılan bir mevzuya dönüştü. Özellikle iktidar karşıtı bloğun elindeki en büyük koz gibi görülüyor şu an için. Muhalefet bunu çok dillendiriyor. Bu konuda uluslararası medya organları, BBC, Deutsche Welle falan önemli içerikten raporlar sunmaya başladı. Görece baktığın zaman Türkiye'de de belli düşünce kuruluşları bu konularda çalışmaya başlıyor. Öte yandan bu bahsedilen bir kuşaklar var. İşte X, Y, Z, Baby Boomers falan. Bunların hepsi de bir kavramsallaştırmanın yanlış olduğu düşünülüyor. Çünkü ilerleyen dakikalarda daha çok tartışırız. Yani her ülke için aynı kavramın kullanılmasının sağlıklı olmadığı düşünülüyor. Kısacası önümüzdeki günlerde, aylarda bu konular yoğun olarak tartışılacak. Şimdi Akif abi hani seninle bir başlayalım. Öncelikle bu Batı dünyasından çıkan bir kavramsallaştırma bu kuşaklar X, Y, Z. Bunların tasnifleri nasıl yapılıyor? Bu kuşaklar kimlere deniyor? X, Y, Z kuşağı kimleri temsil ediyor?
Bu tasnif aslında tam Batı bile demez, düpedüz sadece ABD. Bunların menşei diyelim, bunları referans noktası ABD'de yaşanan olaylar. İşte eskileri, çok eskileri saymazsan o coming of age, return işte şeyler falan vardır. Farklı lost generation var, silent generation vesaire. Bu kısımda mesela işte şey derler, 28-45 arasında bir kuşak, 46-64 arası bir kuşak. Dikkat edersen işte 2. Dünya Savaşı öncesi, bu büyük depresyonlar falan, 2. Dünya Savaşı sonrası ve Vietnam Savaşı öncesi. Efendim o X kuşağı denenler Vietnam Savaşı sonrası doğup 80'e kadar olan, Y kuşakları 81-96, Z 97-2012 ve 2010'ların ortasından 2020'lerin ortasına kadar olanlar için. Şimdi Z'den tekrar başa döndük, Yunan alfabesinde alfa diyorlar. Herhalde devam edecekler beta, gamma, delta falan diye. Şimdi buradaki tasnifin ama hepsi dediğimiz gibi Amerika'nın o günkü siyasal sosyal durumları ele alınarak yapılıyor. Dolayısıyla mesela Y kuşağından, benim de teorik olarak mensup olduğum kuşak bahsedilirken, işte diyorlar ki mesela 11 Eylül Y kuşağının karakterinin tespitte çok mühim bir olaydır falan gibisinden. Evet, mühim bir olay ama evrensel olarak böyle mi? Yani Amerikalılara da oluşturduğu travmatik etkiyle mesela Türkiye'de oluşturduğu etki birbiriyle kıyaslanabilir mi? Ya da mesela çok daha önceki kuşaklara baktığımızda 80 darbesini yaşamış kuşakla o yıllarda 1980'lerde diyelim Amerika'da olanlar, doğanlar, yaşayanlar arasında benzeştirme yapmak mümkün mü denirse o tarafta zaten bir tuhaflık olduğu görülüyor. Sadece bu Türkiye özelinde de değil, tüm dünya için geçerli. Yani bu dönemde doğanların her birinin aynı sosyokültürel arka plana sahip olduğu, aynı sıkıntıları yaşadığını iddia etmek biraz güç. İlerledikçe işte mesela Z ve Alfa'ya geldiğinde biraz daha nasıl diyelim oyun alanı benzer bir hale geliyor, öyle söyleyeyim.
Teknolojinin gelişmesi.
Aynen. İletişim. Yani 3 aşağı 5 yukarı herkes diyor ki aynı şartlarda yaşamaya başlıyor. O da tam aslında doğru değil soracak olursan. Ama bu işte tasnifin başta kendisinde bir sıkıntı var. Yani iktisadi gelişmeler işte küresel etkiye sahip ama her ülkede aynı ölçüde karşılığı yok bunun. Mesela adam diyor ki boomer denen kuşak için mesela az evvel hani bahsettiğimiz bunlar 46-64 arası yaşamış Amerika'nın refah seviyesinin yüksek olduğu dönemlerdi. Şimdi adam diyor ki bize bak, bir de 46-64'te yaşayanlar Türkiye'nin hani doğmuş olanlar Türkiye'nin en fukara zamanlarında yaşadılar. Aynı şartlarda bu insanları değillerdi. Dolayısıyla bizim kuşaklarla olan temasımız, işte bu Amerika'daki komik bir okey boomer meselesi var ya, işte birisi söylediğinde, bizim yaşlarımızda birisi bir konuda şikayet ettiğinde genelde o kuşaktakiler ben senin yaşındayken şöyleydim falan diye çıkışınca, ya senin durumun iyiydi, sizin olduğunuz durumda yaşadığınız zamanda ekonomik şartlar iyiydi diye tepki gösteriyorlardı. Bunu alıp Türkiye'ye ithal ediyor. bir dön bak bakalım, o dönemde senin deden baban hangi şartlarda yaşıyordu. Ya bu bir tuhaf şey var, ithal etme hali var. Onun bir tezahürü gibi görüyorum açıkçası.
Dediğin gibi tam son yıllarda belki küreselleşme mevzusu var. Küreselleşmeden dolayı artık toplumların bir arada çok fazla bir araya gelip gitmesinden dolayı bir benzeşme var. Şimdi bu Z kuşağına da dijital yerliler deniyor. Yani dijital toplum içerisinde doğdu. Ama dediğin gibi dünyanın önemli bir kısmı hala ne akıllı telefon ne internete erişimi mümkün değil. Oradaki olan deneyimlere, tecrübelere göre buradaki herhangi bir toplumdaki bir yapının deneyimledikleri, tecrübe ettikleri şeyler çok sınırlı.
Ya bunun tabii şeyle etkisi var ama. Hani mesela çevre mevzusunun çok ciddi etkisi var. Bu konu üzerinde çok durmuyor. Hani Türkiye'de diyorsun, Türkiye ile mesela işte farklı bir ülkeyi kıyaslıyorsun ama öte yandan ülkeler içerisinde bile farklı farklı alemler yaşanabiliyor. Ya mesela en meşhur örnek şeydir, bir aklıma gelen Barilla fabrikası örneği vardır. Meşhur bu makarna üreticisi var ya İtalya'da. İtalya'nın kuzey-güney ayrımını biliyorsunuz. Kuzey daha varlıklı, sanayileşmiştir. Güney işte daha yoksuldur vesaire. Güneydeki mesela fabrikalarında oluşan bir sıkıntı var işte. Üretim çok düşük, işe gitmeme oranları çok yüksek, çok fazla kişi rapor alıyor falan. Kuzeyde ise çok daha iyi işliyor işler. Bir uzmanı yolluyorlar güneydeki fabrikayı incelemesi için. Çok ilginç bir hikayedir. İşte işten atma çok güç. Adam geliyor mesela, futbol maçına ben gideceğim diyor. İzin vermiyorlar. Gidiyor, üstündeki formayla gelip raporunu veriyor işte. Doktordan rapor almış. Maça gidiyor. Maçta gol atınca kayıt altına alınıyor. Amatörlük malum. O şekilde işten atabiliyorlar adam falan. Böyle hani hakikaten çok sıkıntılı bir fabrika. Fakat şunu deniyorlar. O fabrikadan bazı çalışanları kuzeye, kuzeydekileri güneye götürüyorlar. Bir zaman sonra şunu fark ediyorlar. Kuzeyden güneye gidenler güneydekiler gibi tembelleşmeye başlıyor. Güneyden kuzeye götürülenlerse o ortamda uyumsuz görünmemek için o ortama uyum sağlamaya başlıyor. Yani bu aynı ülke içerisinde aynı milletten olan insanlarda dahi çok farklı davranışlar biz görebiliyoruz.
Tabii.
Ve biz diyoruz ki buradan hareketle hani şey yapalım. Ülkeler arasında falan dahi geçtim. Hani evrensel olarak bir kuşakta doğan insanların hepsini bir torbaya atalım. Üç aşağı beş yukarı aynı davranışlar, aynı iş ahlakı, aynı ne bileyim hani her alanda aynılık bekleyelim. Bu çok tuhaf bir davranış, çok tuhaf bir beklenti gibi geliyor bana yani.
Peki Gürkan'a sormak istiyorum. Dediğimiz gibi her ülkede farklı farklı olaylar yaşanıyor. Bu olayların o gençler üzerindeki etkisi başka. Sen bu açıdan baktığın zaman yani Türkiye'de ne gibi olaylar o kuşağı tanımlayabilir? Gezi olayları ya da işte 2001 krizi. Böyle şeyler aslında hani Türkiye'yi, gençleri daha çok etkileyen şeyler. Ya da bugün işte 15 Temmuz. Ya bunların hepsinin ileride belki çıktısını göreceğiz.
Yani açıkçası ben Türkiye özelinde baktığımda çevre faktörünün daha belirleyici olduğunu düşünüyorum. 2010'larda belki işte 2010'dan önce de biraz böyleydi ama örneğin bir üniversitede okuyan bir gencin politik olarak yine biraz konuyu ele alıyorum ama Tayyip Erdoğan'a sempati duyuyorum ya da oy vermeyi düşünüyorum gibi bir yorumda bulunmasının çok olası olduğunu düşünmüyorum. En azından gerçekten düşünceleri böyleyse bile kendi o içerisinde bulunduğu çevrede bunu pek dillendirmeyi tercih edeceğini düşünmüyorum. En azından aşağı yukarı gördüğüm kadarıyla böyle. Bunlara da ben açıkçası biraz o çevre faktörünün sebep olduğunu düşünüyorum. Gerek sosyal medya olsun, gerek işte o üniversite içerisinde bulunan hakim
siyasi akımı.
Bakış açısı olsun, siyasi akımın olsun. Ben bu çevre faktörünün gerçekten özellikle Türkiye özelinde etkili olduğunu düşünüyorum.
Dünyaya da aslında genel olarak baktığımız zaman yani soğuk savaşı yaşayan ülkeler ağırlıklı olarak bunlardan tamam çok fazla büyük bir çoğunluk etkilendi ama görece baktığımız zaman Amerika ciddi etkilendi. Vietnam Savaşı işte 68 kuşağı nasıl ortaya çıktı ya da işte Körfez Savaşı. Mesela Körfez Savaşı'nda niye o zaman herhangi bir kuşağın bir problemi olmuyor.
Ya bugün Suriye'deki iç savaşı yaşayan kuşak nasıl hani aynı kefeye başka ülkelerdekilerle koyulacak ki? Olağanüstü bir hal söz konusu orada. İzmir'den şişme bota binip İtalya'ya doğru falan giden adama sen diyorsun ki işte ya sen Z kuşağısın bilmem şunla şöylesin böylesin yani.
Çok basit tanımlamalar yapılıyor. İşte şunları seversin, işte yemek olarak bunu yersin. Ya bunlar gerçekten çok sığ bir alanda.
Medya tarafında bu genellemelerden çok fazla istifade ediliyor ki biz bunu daha önce de işte Gezi programında da konuşmuştuk. O zaman o Y kuşağı övgülerinin olduğu zamanlar hatırlarsın. Bunlar şöyle gençler, bunlar şunu istiyor, bunlar bu şekilde düşünüyor, böyle hareket ediyor falan gibi. Akademideki dediğim gibi tarafı bilmiyorum. Mutlaka eleştirenler vardır, çalışanlar vardır ama medyada hiçbir yansıması yok. Medya hala da aynı sakızı çiğneyip duruyor.
Bir de benim anlamadığım, yani daha doğrusu şöyle bir durum var bence. Bu gençler üzerinden siyasi rant devşirebilmek için biraz da oynandığını düşünüyorum. Bu kadar pohpohlama olsun, onların diline tamamen indirgeyelim
Tabii.
kendimizi, yaklaşımlarımızı buna göre belirleyelim. Ki ben bunda şey herhangi bir ideoloji ya da parti ayrımı da gözetmiyorum yani. Hepsi bir şekilde bunu yapmaya çalışıyor ve hepsi bir şekilde bence sakin duruyor.
Ya zaten şey mevzusu bizdeki sıkıntı. Nüfusun genç olmasının sıkıntısı bu. Yani mesela Almanya'da genç nüfusun tercihleri mevzusu böyle nasıl diyeyim? Arada bir gündeme geliyor öyle söyleyeyim. Şu sıralar biraz daha ön plana çıktı çünkü gençler arasında yeşiller çok popüler. Yeşiller de anketlerde ön plana çıkmaya başlayınca ya bu genç seçmen vardı demeye başladılar. Ama nüfus yaşlı olduğu için görece bu çok fazla gündeme gelmiyor. Bizde nüfus çok genç. Dolayısıyla her seçim öncesi olsun, her işte toplumsal olayda vesaire olsun gençlerin dahil olduğu. Mutlaka bir biçimde işte onları nasıl diyelim gönlünü hoş edecek, gururunu okşayacak. Aynı grup bir bakıyorsun işte geçen Twitter'da yani olmuştu hatırlarsınız. Besim Tübük videoları çok popüler dolaşıyor. Bir anda bir bakıyorsun çocuklar liberal. Sonra bir bakıyorsun aynı kitle Mansur Yavaş'ın şeye Getir miydi Yemek Sepeti ona karşı ürettiği bir uygulama yapmışlar işte. Bir bakıyorsun bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu söyleyip Mansur Başkanım deyip alkışlıyor. Yani kafa bu kadar karışık. Hani çünkü her iki taraf da ona şey demiş, siz şöylesiniz, siz böylesiniz demiş ya da onların hoşuna gidecek şeyler söylemiş. Dolayısıyla buradaki mevzunun aslında en nihayetinde sonuçta siyasi parti dediğin şey oy almak için var. Hani onu amaçlıyor. Hani siyasi partiye oy için yapıyor demek çok komik geliyor bana o yüzden. Ya zaten her şeyi oy için yapıyor. Daha sonra seçilmek için yapacak. Kaçınılmaz. Ama yapılanın tamamen oy için olduğunu da görmek lazım. Yani o gençlere o verilen gazın başka bir şeyi yok. Amacı yok.
Şimdi konuşmanın başında da bahsettim. Amerika'da işte çok fazla Z kuşağı tartışılıyor bu mevzular. İşte dijital dünyaya doğan Z kuşağının daha cüretkar, daha kültürel anlamda açık olduğu söyleniyor. Bu aslında doğru. Yani bugünkü istatistiklere de baktığın zaman bu dönem yaşayan bu genç kuşak daha önce hiç olmadığı kadar dini ya da farklı kimliklerle bir arada yaşıyor. Ve yaşamış olduğu, izlemiş olduğu filmler, diziler, her şey artık ona göre çekiliyor ve bir kalıba girmeye başlıyor. Bu anlamda baktığımız zaman gerçekten bu dijital yerliler diye tanımladığımız gençler, tabii bu örneklem içerisinde olanlar, işte dünyanın belli bir kısmında olmayan, işte Z kuşağı nedir bilmeyenler hariç tutuyorum. Bunların farklı bir bakış açısı var.
Hassasiyetleri de daha farklı gibi. Özellikle Amerika örneğinden gidersek mesela bir bakıyorsun belki de Cumhuriyetçi ailenin bir çocuğu Filistin olaylarına tepki
Evet.
gösteriyor. Washington'da eyleme katılıyor hayvan haklarında olsun vesaire.
Ben şeye girmek istemiyorum. Hani biz de zaten genel olarak programda bunu konuşmak istemiyoruz. Bu Z kuşağı yüceltme, anlamsız böyle övmeler de bambaşka dünya geliyor.
Gürkan hariç de.
Gürkan hariç. Sanki böyle farklı bir gezegen var. O gezegende bulunan belli bir kesim gelmiş. O yani dünyayı şu an işte ele geçiriyor, iktidarları devirecek falan. Böyle bir değişik bir ideolojik düşünce var. Yani insanlar da var. Hani Türkiye'de bu niyeyse işte belli dediğim gibi düşünce kuruluşları şunlar bunlar aracılığıyla yayıldığı için. Şimdi Amerika'da tamam bu Z kuşağını dillendirebilirsin. Çünkü Amerika'da 2000 yılında doğan biri bir sene sonra işte 11 Eylül'ü yaşamıştır. 11 Eylül'den sonra ne oluyor? Güvenlikleştirme politikaları artıyor. Okullarda şey eğitimleri veriliyor. Gerçekten silahtan, terörden nasıl korunursun diye eğitimler veriliyor. Şimdi bu kapsamda meşhur bir dizi var HBO'nun Euphoria diye. Bu baya baya tartışmaları neden oldu. 2019 olması lazım o zaman çekilmişti. İşte 2001'de doğan zaten bölümün ilk bölümünde de görünüyor. İlk önce işte çocuğun ultrasyonda görüntüsü, sonra ikiz kulelerin yıkılması. Şimdi orada doğan bir çocuk işte 17 yaşında oluyor. 17 yaşında olan çocuk ve çevresini anlatıyor. Amerika'daki gençliği anlatıyor, Z kuşağını anlatıyor. Şimdi oraya baktığın zaman korkunç bir tabloyla karşı karşıyasın. O kadar çok tartışıldı ki bu New York Times'ta mesela, o biraz daha özgürlükçü şey olmasına rağmen, New York Times'ta işte böyle bir Z kuşağı yok, Amerika'nın her yerinde böyle olmuyor, aynı böyle tartışmalar yapıldı. Çünkü orada baş karakter ve etrafındaki olan olaylar, yani biz de değil hani Y falan diğer kuşakları demiyorum, o kadar şaşıracağı şeyler ki, işte uyuşturucu, cinsel saldırılar, bütün her şeyi görüyorlar, yaşıyorlar. Bayağı farklı kimliklerin zaten bir arada olduğu şeyler. Şimdi işte bu Z kuşakları tartışması yapıldığı zaman aslında böyle bakmak lazım olaylara. İşte örnekten belli bir yer seçersin. Orada oluşan işte kolejde yaşayanların yaşamış olduğu işte farklı imkanlardan dolayı, dijital teknolojik imkanlar, akıllı telefonlar, sosyal medya, bu çok normal. Yani sen bu kuşağı diyebilirsin ki Z kuşağı ve bu kuşak, kuşak da denmez de hani böyle bir kesim var. Bu kesimin düşünceleri bunlar, işte 68 hippiler gibi diyebilirsin. İşte bunların spesifik olarak ilgilendiği konular işte çevreyle ilgili, çevresel atıklar mevzusunda hassaslar ve...
Ama nerede kilaz?
İşte dediğim gibi örnek...
Ya sadece aha evet.
Genel olarak Türkiye'de de genç kuşağa baktığın zaman bence hala apolitiklik seviyesi çok yüksek. Sadece belli konular ilgi çekiyor. İşsizlik şu an Türkiye'de önemli bir durum. Yani genç işsizlik çok yüksek olduğu için protest bir tavırları var. Ve bu konularda sahaya çıkmayı seviyorlar. Yani açıkçası baktığın zaman. Mesela işte Türkiye'de iki örnek ben o yüzden hani Z kuşağını görüyorum. Gezi olaylarını diyebilirsin bir politikleşme konusunda. Bir de yine koronavirüsü diyebilirsin. Pandemi de sonuçta kuşağı etkileyen önemli bir olaydı. Sonuçta herkes bunu deneyimledi. Şu oldu, bu oldu. Bunların hepsinin bir etkisi var.
Ki o noktada bile ben hala da evrensellik meselesine yine şey olmadığı kanısındayım. Hani mesela pandemi dediğin belki de dünyayı hakikaten en çok etkileyen ya da insanlarda en çok ortak paydada buluşturması beklenilen bir hadise, ki orada bile olmadıysa bu pek zor. Yani mesela işte dedin ya uzaktan eğitim oldu. Ya İstanbul'da normal bir apartman dairesinde yaşayan çocukla işte ne bileyim Erzurum'da bir köyde yaşayan çocuk ya da Manisa'da işte bahçeli bir evde yaşayan bir çiftçi ailesinin çocuğu. Bunların her birinin internet bağlantısı farklı, erişim imkanları farklı, okulların durumu farklı. O tarafta dahi etkilemesi aynı ölçüde zaten olmuyor. Bu kaçınılmaz. Ama hani bir genelleme yapacaksak illaki o pandemi mesela çok daha etkileyici bir örnek. Dediğin gibi ortak noktada daha çok buluşturabilecek, daha çok kişiyi etkileyecek bir örnek, ki o bile yine lokal bakılmalı bence yani.
Evet, doğru.
Bir de şey meselesi var. Apolitikliği iyi dedin. Aslında gençlerin Türkiye'deki de, hatta bence Amerika'daki gençler de öyle, çoğunluğu apolitik olan gençler. Ama işte dediğim gibi hem sosyal medyada, özellikle Türkiye'de baktığımızda sosyal medyada inanılmaz bir propaganda ve yine özellikle çok ciddi bir siyasi rant olarak görüldükleri için inanılmaz bir propagandaya maruz kalıyorlar ve bir şekilde aslında o apolitik kimliklerine rağmen çok politize yorumlar yapıyorlar ya da çok politikleştirilmeye çalışılıyor bu gençler. Bilmiyorum, biraz verilen gazın sebebi de bundan kaynaklanıyor gibi.
Evet, yani aslında her ülkenin kendi objektif koşulları var. Yani bu objektif koşullara bağlı olarak zaten sınıflandırma yapılması gerekiyor. Şimdi sen deneyimleyemediğin bir olayın nasıl etkisini görebilirsin ki? Bu anlamda dijital medya, teknolojinin öneminden bahsettik de bu konuda peki Akif abi, yani teknolojinin ne gibi etkisi olmuş olabilir?
Araç kullanma konusunu kolaylaştırıyor ama bir yandan hani şöyle iki türlü etkisi var, öyle söyleyelim. Birinci etkisi dil bilme, dil öğrenme, konuşma yahut konuşmasa bile içerik tüketebilme yabancı dilde, bilhassa tabii ki İngilizce. Bu nesilde daha fazla. Bu kabul. İkincisi yeni teknolojik araçlara erişim, onları kullanabilme imkanı ihtimali. Bu da daha fazla var. İşte bunu mobil cihazlardan tut, internet erişimine, çeşitli yazılımları kullanmaya kadar, sosyal medya zaten artık abuz cubur olmuş halde. Buraya kadar götürülebilir. Bunların hepsi var yeni nesilde, kabul. Fakat aracın kendisine biz olduğundan fazla mana yüklüyoruz. Hani bu şey örneği gibi olacak, ekmek mevzusu gibi, şey bıçak mevzusu gibi, özür dilerim. Yani bıçakla ekmek de kesiyor birisi, öbürü de adam kesiyor. Yani bu aynı bıçak, aynı bıçak. Nerede kullanıldığı, hangi amaçta kullanıldığına göre değişiyor. İşte adam bakıyorsun, eskiden dünya düz diyen bu kadar çok insan bulamazdın. Şu an daha çok bulabiliyorsun. Neden? Eskiden tekil haldeyken şimdi kitlesel olarak organize olabiliyorlar ve başkalarına da aynı şeyleri anlatabiliyorlar. Dolayısıyla var. Yahut şey mevzusunu hatırlarsınız, bu Kanadalı bir tane bir ilgi budalası bir tip var, böyle işte vücut geliştirmeci, her yerde güneş gözlüğüyle dolaşan, bilirsiniz o tipleri, böyle kafanızda canlanmıştır. Reality şovlarda falan görünen bir tip. Bu işte aşı karşıtı, maske karşıtı, işte kendi özgürlüklerini kısıtlama olarak görüyor falan. Ben bu elemanın mesela Türkiye'de Twitter'da Türkçe altyazılı videosunun paylaşıldığını görüyorum. Bu şu demek: bunu yapan adam internet bağlantısı sahibi. Bu adam İngilizce dilini biliyor. Bu adam video işleme programıyla anladığı o İngilizce metne Türkçe altyazı oluşturup yükleyebiliyor. Ve daha sonra bu adam yine bunu paylaşabiliyor. Tüm bu araçlara ulaşma imkanı varken çıkıp böyle bir ilgi budalasının videosunu hazırlayıp paylaşıyor. Yani araca sahip olmak, araçları kullanabilecek olmak, araçların elinin altında olması seni iyi, daha üstün birisi haline ya da daha makul, mantıklı düşünen birisi haline getirmiyor. Şöyle bir örnek geldi mesela aklıma, ondan bahsedeyim. Hem bir analoji olarak da anlaşılmasına yardımcı olur. Şimdi Peren'in eski iş yerinde şehir merkezindelerdi. Şehrin göbeğinde, işte hem yakınlarında yeme içme imkanları çok, işte lojman üstte falan. Diyor ki acıkma duygusu oluşmuyordu bizde. Çünkü biliyorduk ki istediğimiz zaman biz yemek yiyebiliriz. Çıkarız işte sokağa, aşağı in ya da karşıya geç, işte oradan bir şeyler al, olmadı eve çıkarım yukarıda. Dolayısıyla akşama kadar hiçbir şey yemese dahi bir açlık hissetmiyorduk diyor. Sonra iş yeri şehir dışına taşındı. Şehir dışına taşındığında bulundukları coğrafyada sadece işte bir başka işletme var. O işletmenin yemekhanesi var. Onlarla anlaşıyorlar. Diyorlar ki biz de hani gelelim, bizim başka imkanımız yok. Saat kaçta, işte 12.30 atıyor. 12.30 olunca diyor herkes acıkıyor. Çünkü o öğlen yemeğini kaçırdı mı akşama kadar yemek yemek için hiçbir imkanın yakınlarda yok. Şimdi bir tarafta imkanın var. Şu an elinin altındaki internetle senin dünyanın birçok yerindeki klasiklere ulaşma imkanın var. Çeşitli eserlere ulaşma imkanın var. Birçok bilimsel yayın ücretsiz sunuluyor imkanın var. Ya MIT dediğin yere adamlar bir oradan gelecek bir kitap için 40 takla atıyordu. Şu an tüm derslerine erişme imkanın var. Hepsinin ders notlarına erişme imkanı var. Fakat sen neyi seçiyorsun? İşte Kanadalı elemanın videosunu seçiyorsun. Bir şeye erişim imkanının sahip olması, birincisi ona ulaşmak, onu kullanmak değildir. Bazen kullanmazsın, yani bilirsin ben istersem şu an şunu yapabilirim dersin. O arka plandaki o bilgi sana yeterli. Ve o bilgi seni üstün de hissetmene sebep olabilir. Yani şunu dersin: ya kardeşim siz dil bilmiyorsunuz, internet kullanmayı bilmiyorsunuz. Bakın ben biliyordum onları. Ha, kullanmıyordum, o ayrı, ama biliyordum, yani istersem yapabilirim. Tamam mı? Bu bilginin varlığı dahi yapmasa bile o eylemi, o adama kendini üstün hissettiriyor. Ve bu da istismar edilen mevzulardan bir başkası. Dolayısıyla bu insanların ya da genç neslin, bizler de dahil, bizden küçükler de dahil buna, kendimizi de bu işten çıkarmadan söylüyoruz. Bunlara sahip olması bizden önceki nesillerden bizi üstün kılmıyor. Bunu fark etmemiz lazım. Evet, imkanımız var, fakat biz bunu kullanıyor muyuz? Yahut sadece bu imkanın var olduğu bilgisiyle mi üstünlük taslıyoruz? Bunu bir düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyordum.
Peki bundan sonra biraz da Z kuşağını diyelim, böyle bir kuşak yani, var olduğunu kabul ederek anlayabilme adına size sorayım. Peki sizce özellikle Türkiye'deki bu gençler ne istiyor? Örneğin bir şekilde en çok sosyal medyada maruz kaldığımız taleplerinin, görüşlerinin, örneğin yurt dışına bir şekilde çıkabilmek, okuma anlamında olsun, iş kurabilme, hayat kurabilme anlamında bir şekilde yurt dışına çıkabilmek olduğunu görüyoruz mesela. Ya da aynı şekilde açıkçası ben Amerika'daki özellikle Trump'ın başkan olduğu dönemde Reddit'te vesaire benzeri platformlarda bir şekilde Kanada'ya kapağı atabilmek gibisinden çok fazla yorum yapılırdı o zaman da. Sizce buradaki gençler aslında genel olarak ne istiyor? Sizin gözlemlediğiniz nelerdi? Ya da yurt dışına gerçekten bir şekilde gitmek istiyorlarsa neden bunu istiyorlar yani? Bir insan niye işte 20 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında bir genç neden bir şekilde Amerika'da yaşamak, hayat kurmak, ömrünün sonuna kadar orada kalabilme hayali kurar?
Şimdi genel olarak eğitim düzeyi yükseldikçe ve iyi iş sahibi oldukça insanların zaten hayata bakışı değişiyor. Birçok değişim başlıyor yani. Şu an Z kuşağı diye bahsettiğimiz, yani 96 sonrası kuşak, maalesef son yıllarda yaşamış olduğumuz Türkiye'de büyük talihsizliklere denk geldi. Doların artışı, ekonominin bozulması ya da politik ve siyasi anlamda işte bir darbe girişiminin yaşanması, bunların hepsi ortalığı karıştırıyor. Bir kaos ortamı yaratıyor. Ve alternatif olarak, yani alternatif gerçeklik oluşturmak istiyorlar. Yani diyorlar ki eskiden hayat daha güzeldi. Aslında eskiden
Yani
de güzel
Nurettin
değildi.
Sözen çıkıp AK Parti döneminde şöyle böyle falan diye konuşabiliyor Allah aşkına ya, yani.
Tabii ya. Bak ben Ümraniye'deyim. Şurada çok patlamış patlamıştı ya. Ekin başı çöplüğü patlamıştı. Bambaşka bir dünya vardı. İşte alternatif gerçekliği neden yaratıyor? Bu gençlik mesela Cumhurbaşkanı'nın bir söylemi bayağı Z kuşağını dillendirmişti. Demişti ki işte Z kuşağı eski şeyleri bilmez. SSK'yı batırmasını falan Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bayağı böyle Z kuşağı işte oy yok moy yok size falan böyle hashtagler. Cumhurbaşkanı'nın bir canlı yayını vardı. O canlı yayına işte dislike attılar falan bir sürü. Biz gezi eylemlerinde de konuşmuştuk ya, bir kısmı sokakta şey istiyordu, bir kısmı da evde duruyordu. Ya ne oluyor? Herkes beni linçliyor, sokağa çıkamıyorum, arkadaşlarım beni unfollow ediyor, arkadaşlarım artık yüzüme bakmıyor. Bayağı bir kutuplaşma mevzusu dönmüştü. Şimdi burada da doğru, geçmişi bilmiyor. Bilmek zorunda mı o tartışma konusu. Ama bilmeden de hani bu anlamda farklı bir perspektif çizmek de çok farklı. Şimdi Avrupa'dan bahsediyor. Avrupa'ya gitmek isteyen, Amerika'ya gitmek isteyen bir genç Amerika'daki homeless'ları görmüyor. Amerika'da şu an yaşamış olduğu, yani biz hani burada da konuştuk, Biden ve Trump'ın problemleri neden, işte seçilme konusunda ne gibi problemleri var. İşte bir bakıyorsun Hispanikler var orada, yoksulluk almış başını gidiyor. Covid sürecinde mesela yaşamış olduğu Amerika'nın büyük bir sistem sorunu vardı. Yani bunları mesela bilmiyor. Çünkü o görünen yüz TikTok'ta veya YouTube'da görmüş olduğu New York, her yer ışıklı, müthiş caddeler, bayağı bir Amerikan rüyasının hani güzel temsili. Çünkü izlemiş olduğu Netflix filmleri ya da işte farklı bir dünya çiziyor ona. Doğru. Eğer belki hani şey izlerse, Daniel
Evet,
Blake'i
I Daniel
izlemiştik. Burada
Blake.
konuşmuştuk. Bahsede
Evet,
geçmişti.
I
Daniel
Daniel
Blake, oraya baktığın zaman hangi şeyde
Londra'da
geçiyordu?
geçiyor.
Aferin.
Londra'da.
Londra'da geçiyor.
Londra'da geçiyor.
Londra hepimizin tahayyülü ne? Ha,
Evet.
müthiş bir yer. Londra'ya gittiğin zaman herhangi bir sorun yaşamazsın. Dünyanın en refah seviyesi yüksek yerlerinden biri. Ama mesela orada çok büyük bir bürokrasi sorunu olduğunu bir film aracılığıyla gördük. Ama işte gençlik.
Newcastle'mış bu arada. Yanlış söyledim. Düzeltelim.
Bu
Evet.
arada bürokrasiden de ziyade bir sağlık sisteminin sıkıntılarını görüyorduk mesela
Ya bak,
bürokrasiden.
sözünü unutma Furkan. Orada hani mesela şey dedin ya, New York'un işte ışıltılı şeyi falan. Hani o Times Meydanı'nın hikayesini ayrıca bir başka şeyde konuşuyoruz. Nasıl oldu da oldu diye de. Asıl mesela şey ya, Hollywood bak öbür tarafı da gösterdi. Bu sene mesela Oscar alan bu Chloe Zhao'nun şey filmi vardı ya, Nomadland. İşte
Evet.
Amazon'un deposunda çalışan evsiz şey barksız bir kadın falan hayatı anlatıyor. Bir yandan hem o Oscar aldı, Chloe Zhao, hem Frances McDormand başroldeki, o da Oscar aldı. Fakat Oscar töreni öncesinde Los Angeles'taki evsizleri sokaklardan süpürdüler çünkü tören olacak diye. O tören alanına. Yani bunu gösterirken dahi böyle bir şey yapıyor.
Bir de bence nasıl bir maceraya atılmak istediklerini de tam bilmiyorlar gibi. Yani örneğin Amerika hayalinden yola çıkalım. Amerika dediğimiz yer başlı başına aslında bir kıta. 50 tane devletten meydana gelmiş bir yer. Her birinin işte Orta Amerika'da çok farklı bir sosyoloji var. Örneğin Batı yakasındaki daha çok hayali kurulan kısım diyelim işte Los Angeles, San Francisco, yukarıda Seattle vesaire. Burada hayat inanılmaz pahalı mesela. Yani şimdi iş başvurusunda örneğin ki iş başvurularına da bakıyorlar mı bilmiyorum ama yazıyor ki yıllık 100 bin dolar. Ama aslında eyaletin neredeyse %20'ye varan kesintileri var. Onun dışında sağlık için, sigorta için kesintilen, maaştan yapılan kesintiler var. Kira vesaire, bunlara değinmiyorum bile. Ki bu tecrübeleri bir şekilde yurt dışında Amerika'da uzun yıllar hayat kurmuş ki kalifiye denilebilecek meslekleri icra etmiş insanlardan dinlediğim kadarıyla söylüyorum ben. Ama gençlerimize bir bakıyoruz. Adam Türkiye'de güzel bir mühendislik bölümünde okuyor örneğin. Ama bugün Amerika'da, Iowa'da sallıyorum, Uber sürücüsü olmanın Türkiye'de mühendis olarak kalmaktan daha evla ve daha güzel bir hayat standartı sunacağını iddia ediyor. Yani bu illüzyona kapılmasında suçlu kim yani? Kendisi mi, bizler mi, yönetim mi, ne yani?
Bak tam o noktaya değinecektim. Yani birisinin başka bir yerde daha bir iyi hayat şartları araması, çabalamasında ben bir sakınca görmüyordum ama ne istediğini bilmesi noktasında bir sıkıntı var. Yani benim zaten Almanya'da bu şey tipik şey vardır ya, Almanya kötüleyen Almancı tiplemesi, öyle bir şey olmak istemiyorum
Bizim
hani.
düzenimiz var yeğenim, yoksa
Çoktan dönmüştük falan.
yani
Şimdi
market fişlerini çekip atıyorsun yeri gelince abi.
bir de öyle bir şey var değil mi?
Evet.
Almanya market fişi, Allah'ım. Neyse. Ya hayır, şöyle bir sıkıntı var. Adam hani mesela Türkiye'yi eleştirirken işte hukuk sistemini eleştiriyor, sağlık sistemini eleştiriyor, polis düzenini eleştiriyor. Eleştiriyor da eleştiriyor. Ondan sonra bir bakıyorsun şey, gelir düzeyinde adaletsizlik diyor. Hayali ABD olunca komik oluyor. Hani bu saydıklarının zaten hepsinin en kötü olduğu yerlerden birisinden bahsediyoruz. Yani polis şiddeti diyorsan o da var. Hatta git yabancı olarak daha bir güzel görürsün, bölgesel değişmekle birlikte. Dediğin gibi bir kıta her yanı farklı. Adalet sistemine dair yine konuşulabilir. Hani tekil olumlu örneklerle bir şey çizemezsin orada. Bir portre çizmeye çalışıyorlar da. Çünkü kötü örnekleri kimse anlatmıyor sana. Başarısızlık hikayelerini kimse yazmıyor. Okuduğun kitaplarda ya da izlediğin videolarda. Genelde başarıları görürsün. Çok başarılı, çok iyi iş yapan insanlar var. Fakat herkes bu durumda değil. Alım gücü meselesi elbette ki yüksek olacak. Ekonomik durumları ortada. Haliyle bu bir normal ama dediğim gibi sadece o işte bitmiyor işte. Hani alım gücüyle bitmiyor. Sen acaba o alım gücünün yüksek olduğu sınıfa mensup olabilecek misin? Bunu bir iyi düşünmek lazım ve dediğin gibi hani ne istediğini bilmek lazım. Bu açıdan Almanya'ya gelin diyerek bağlıyormuşum. Yok. İstiyorsanız bekleriz tabii ki.
Bu konuları daha öncesinde konuştuğumuzda da senin genellikle tavsiyelerin en azından sosyal devlet kavramının daha fazla geliştiği ülkelerin hayalini kurun.
Ya en azından ya mesela İskandinav ülkeleri falan biraz daha o açıdan daha makul, cazip de Almanya keza öyle. Buralarda falan olursa en azından bazı konuları anlayabilirim. Hani sadece ekonomik açıdan bakarsak diğer konular ayrı. Hepsi tartışılır. Yani Gezi'de işte burada Alman polisiyle halay çekip sonra 1 Mayıs'ta coplayınca şaşıranlar olmuştu. Olabiliyor. Yani sen hani şey zannediyor. Türkiye'deki gibi Türkiye'de çünkü o Gezi esnasında polis şiddetini konuşmuştuk hani. Zannediyor ki Almanya'daki polis onunla halay çektiği için sıkıntı yok. Sen bir taş atmayı denediğinde bu sefer 1 Mayıs'ta bir bakıyorsun. O da öyle değilmiş diyor. Burada ben hemen şeye bağlamak istiyorum hem bu konuda. Çok konuştum yine biliyorum da. Bu kavramsallaştırma meselesi üzerinde duralım istiyorum biraz. Hani sonuna bağlamadan önce. Çünkü
Ama Furkan'ın
Gezi'de
bir
olduğu gibi
ekleme yapacak
bu konuya ek
mıydı?
varsa onu alalım o zaman öyle geçeyim ben.
Genel olarak şeyden bahsedecektim. Yani genç kuşak neden biz öyle olamadık diye sorguluyor. Cevabını da biliyor. Ama yine de daha da farklı işte o Avrupa ya da işte Amerikan rüyasına aldanıyor. İşte zaten hani şeylere girmeye gerek yok. Avrupa'daki İslamofobi ya da herhangi bir Amerika'da yaşanan ırkçılık şunlar bunlar. Türkiye'de bunu kabul etmek lazım. Hani yayında yanlış anlaşılmasın. Gerçekten son yıllardaki bu kurdaki değişimden dolayı maalesef gençliğin ümidini o anlamda yitiriyor. En iyi zamanlarda yurt dışını görmek istersin yani farklı işlerde. Şimdi işte ekşi sözlükte sürekli o başlık malum başlık dolduruluyor. İşte bu ülkeden gideyim de nasıl olursa olsun. Yani bir büyük bir çıkmaz var. Bunun maalesef nedeni sadece mevcut iktidardan da kaynaklı değil. Tarihsel de bunun birçok arka planı var.
Ben de zaten açıkçası iktidardan da ziyade yani yarın bir gün bambaşka bir yönetim de gelse Türkiye'ye, Amerika, Avrupa buralarda bir hayat kurma hayalinin hala da diri kalacağını düşünüyorum bu gençler özelinde. Bence bu bir süreç, bu başladı. Zamanla
Pakistan'da da biz de kalmak istiyor.
oradaki yaşayanların daha fazla olumsuz deneyimleri oldukça geriye dönüş de başlayabilir. Bilmiyorum. Yani ben bunun zaten artık başladığını ve devamının geleceğini düşünüyorum zaten.
Şimdi entegrasyon paradoksu meselesi var. Özellikle ulus devlet olan toplumlarda daha ziyade görülebiliyor. ABD o anlamda biraz daha özel bir durumda. Ama entegre oldukça insanlar toplumun dilin inceliklerini daha çok öğrenmeye, anlamaya başladıkça işte o ironik mi konuşulan hadise acaba orada nasıl bir hassasiyet güdülerek yapılıyor falan bunlara arttırdıkça, o topluma iç içe geçmeye başladıkça sıkıntılar daha çok artıyor. Çünkü o toplumdaki senin gösterdiğin hassasiyetleri daha birinci elden temas etmeye başlıyor. Sen o toplumun yine hassasiyetlerini diyelim birinci elden dokunmaya başlıyorsun. İşte entegrasyon tam o noktada başlıyor ama bu da tam işte işin paradoksu. Yani ne kadar çok entegre olunursa o topluma o kadar çok sıkıntı çıkıyor. Böyle bir ne yazık ki sorun var. Zaten Eyüp'te aynı sorundan mesela Muzdarip'te bu Ai Weiwei var meşhur Çinli sanatçı. Berlin'e yerleşmişti mesela. Demiştik işte yani Çin'e zaten dönmesi imkansız. Fakat bir 3 sene kadar falan sonra açıkça adam hani şey yaptı isyan etti. Ya dedi bizim burada olmamız var olmamızda bir sıkıntı yok ama bizim sizin bir parçanız olmamızı istemiyorsunuz diyerek çıkmıştı. Bu noktaya gelirse eğer böyle de bir kişinin hassasiyeti varsa bir yerden sonra patlıyor. Yoksa o çok önemsiz bir hal alıyor açıkçası.
Evet, o zaman kuşak tasnifleşmeye tekrar dönelim.
Kavramsallaştırma.
Kavramsallaştırmaya.
Ya bu kavramsallaştırma meselesini hep vurguluyoruz. Hani biraz bilmiyorum kafamı açıyoruz o konuda ama hakikaten kavramları doğru düzgün tanımlamayınca tartışma kısırlaşıyor. Yani sürekli bakıyorsun aynı şeyle işte Z kuşağı aşağı Z kuşağı yukarı ama biz kavram ithal ediyoruz. Eldeki meseleyi oturtmaya çalışıyoruz. işe yaramıyor. Bu sefer sorun aramaya başlıyoruz. Niçin olmadı? Bu sefer sorun tespitimiz de dolayısıyla yanlış oluyor. Çünkü kavramı bir kere ithal ettik. Sonra tespit ettiğim soruna bir de çözüm üretiyoruz. Daha ilk yani baştan düğme yanlış iliklendi. Sonra efendim kuşak çatışması var vesaire. Şimdi zaten bizim şu an...
Peki bu konuda bizim bir çözümümüz var mı? Ya da biz ne yapmalıyız? Teklif olarak ne sunarsın?
Şahsen aklıma gelen iki şey var. Birincisi bizim şu an en son ihtiyaç duyacağım şey bir kuşak çatışması. Öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Aksine tüm kuşaklar olarak hani diğerinin
Sataşmada kalalım yeterli diyorsun
Hatta
abi.
sataşmasak da olur da sataşıyoruz yapalım birbirimize. İkinci husus da yeni kavram üretme meselesi. Şöyle bir yine analoji kurarak böyle bir benzetmeyle anlatmaya çalışayım. Düşün ki birisine diyorsun ki su ne zaman kaynar? Adam sana diyor ki 100 derecede kaynar. Değil mi? Şimdi bu senin için bir bilgi. Aldın bunu. Önünü arkasını sorgulamadın. Atıyorum Himalayalardasın da Everest'in tepesine çıkma işte. 7500 metrede bir yerde ol. Kendine işte suyu ısıtıyorsun. Bakıyorsun diyor ki üzerinde işte suyu kaynattıktan sonra çayın, sallama çayın var elinde. İçine koy 5 dakika demle çayın hazır. Çok güzel. Şahane. Suyu kaynattın, doldurdun. Bakıyorsun çayın tadı kötü. Bir, iki, sonra farklı çayla arıyorsun. Çayın ne kadar kötü olduğunu vurguluyorsun falan vesaire. Şimdi buradaki sıkıntı şurada başlıyor. Su 100 derecede kaynar ama deniz seviyesinde ve bir atmosfer yani basınçta. Ve o şartlar ortam sağlandığı zaman ancak ve saf suysa. Herhangi bir içinde katkı yoksa. Senin şimdi kavramın tanımın 100 derece olunca diyorsun ki ha bu her yerde aynı. Hayır sen o yukarı çıktığında basınç bir azaldığı için su çok daha çabuk kaynıyor ve dolayısıyla senin yaptığın çayın suyu sıcaklığı 100 derece değil. Çok daha erkenden oluyor. Dolayısıyla çay kötü demleniyor ve tadı kötü oluyor. Sorun çayda değil, sorun suda da değil. Sorun senin yaptığın tanımda. Peki tanım ne olacak? Su sıvı buhar basıncı, dış basıncı eşit olunca su kaynar. Bu evrensel tanım budur aslında. Şimdi tanımı doğru yapınca bu sefer diyorsun ki ha o zaman sorun suda değil, çayda değil, suda da değil. Sorun aslında benim bulunduğum yerde bu yükseklikte kardeşim bu iş böyle. Bunu söylediğin zaman çözümünü de üretmen ona göre oluyor. Dolayısıyla sorun tespiti doğru olmadan çözüm bulunamıyor. Bizim de yapmamız gereken yeni bir kavramsallaştırma yapmamız lazım. Bunu yapacak olanlar da akademi biz değiliz. Bu kavrama göre sorunları tespit etmemiz lazım. Türkiye'deki kuşaklarda nasıl bir durum söz konusu? Farklı dönemlerde doğanlar, farklı sosyoekonomik arka planda olanlar. Biz bunu bulduktan sonra buna bir çözüm yine üretebiliriz. Ama işin kolayı şudur. İşte Gezi bölümünde de demiştik yani ya, Alev Alattin'in dediği gibi o işte bir kalem darbesiyle atar ergenliği sokağa dökmek helal değildir diye. Bunu yapmak daha kolay. Bunu yapmak siyasi anlamda daha cari. Öbürünü yapmakla uğraşmak siyasi bir getirisi olmayacağı için kimsenin pek de umurunda olduğunu düşünmediğim bir husus şahsen.
Peki Türkiye'de bu bahsedilen Z kuşağının ilerleyen yıllarda bugün yine bahsedilen işte istekleri, talepleri doğrultusunda herhangi bir hareketin, ideolojinin oluşma ihtimali var mı? İşte biz mesela bir önceki yayında mı olması lazım? Hani biz şeyden bahsetmiştik, Yeşillerin, Almanya'da Yeşillerin ortaya çıkışından. Aynı mantıkta Z kuşağının eğitim seviyesi şu an sürekli artıyor ve belli yerlere, imkanlara gelecekler. Bu kuşak biraz büyüdükten sonra yani 5 yıl sonra falan 2023'ten sonraki seçimlerde diyelim bir birleşme ya da bir şey mi olma ihtimali olur mu? Ya bu Türkiye özelinde meşruiyeti olur mu? O zaman daha mı farklı bir kavram olacak?
O zamana kadar hani kim öyle kim kala bilmiyordum ama o vakitte eğer herhangi bir siyasi partiye eklemlenme gibi bir durum söz konusu olmazsa kitlesel bir biçimde yeni bir siyasi hareketin doğması için bugün işte 18 yaşında 20 yaşında olan gençlerin en az bir 40-50 yaşında falan olması gerekiyor. Ki yeni bir siyasi hareket, yeni bir toplumsal hareket oluşsun. Bu tabandan gelme meselesi için işte bir harekete geçirecek bir şey olması lazım ama şu an ekonomik sıkıntılar dışında ortak harekete geçirmesi gerektirecek diyeyim bir şey tam olarak ben göremiyorum açıkçası. Yani o dolayısıyla bu ekonomik sıkıntılar aşılabilirse orada da bir şey kalmayacak. Farklı mevcut ideolojik kamplaşmalar üzerinden, kimlikler üzerinden bu gençler de kendilerini tanımlayacaklardır diye zannediyorum. Bu benim şahsi zannım herhangi bir.
Katılıyorum.
Yani evet şu an
Katılıyorum.
için herhangi bir şey de yok, emare de yok. Yani böyle bir hareketin olabilme ihtimali. Bu bağlamda şunu sorayım. O zaman mevcut siyasal partiler arasında, siyasi partiler arasında 2023 seçimlerinde şu bugünden baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yani belli bir genç kesiminin, işte bu bahsettiğim 7 milyon genç, neye göre sizce ağırlıklı olarak kimlere oy verebilir? Mesela yeni çıkan partilerden ve sürekli gençleri dillendiriyor Deva Partisi. Bunda bir potansiyel görüyor musunuz?
Şöyle o zaman söyleyeyim. Sadece Deva ya da Gelecek veya işte yeni kurulan diğer partiler üzerinde değil de muhalefete gençlerin yönelmesi her yerde 3 aşağı 5 yukarı mümkün. Çünkü birincisi iktidarda olan partinin bir yıpranması zaten söz konusu olacak ki AK Parti 2002'den beri yani artık yıpranmaması mümkün değil. İkinci bir husus bu ekonomik sıkıntıları İçinde bulunduğumuz şu dönemde iktidarda olan partinin darbe almaması bundan yine imkansız. Dolayısıyla ya burada muhalif partilere yönelik bir meyil olacak ki o da işte yine meşrebine göre. Avrupa'da mesela Almanya'da işte yeşillerin çok yükselişi üzerine gençlerde oraya bir temayül var. Ama Türkiye'de öyle bir yükseliş trendinde olan yani AK Parti'nin yerine geçebilecek kadar büyüme gösteren bir siyasi yapı hala daha yok. Dolayısıyla hani her ne kadar meşrebine göre farklı bir siyasi harekete yönelecek olsa da işte yerel seçimlerde görüldü işte Mansur Yavaş'ın ya da Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasında. Ama bu Türkiye genelinde söz konusu olduğunda nasıl davranış gösterirler bilmiyorum da ben çok fazla şeyden o ufak partilerden bir beklentim yok. Yani Deva, Gelecek, şu bu onlar çok ufak kalacaklar.
Ben de açıkçası gençlerin genel olarak özellikle bu alır gücü ve ekonomik nedenlerden dolayı ve yine yıllardır iktidarda olmanın getirdiği yıpranmışlıklardan dolayı yeni bir şey görmemenin ya da işte dediğimiz gibi illa geçmişte olan örneklere saplanıp kalmak da zorunda değil bu gençler. Muhalif partilere teveccühünün daha fazla olacağını düşünüyorum ama bu da yine şu anda muhalefetin hakim olarak yürüten asıl ana taşıyıcılığını yapan CHP üzerinden devam edeceğini düşünüyorum. Yani Deva Partisi ya da Gelecek Partisi'ne açıkçası günün sonunda şu anda paylaşımları olsun ya da işte söylemleri olsun onları da destekleyen, onları da hoş karşılayan yorumlarda bulunuyor olabilirler ama günün sonunda sandığa gittiklerinde yine CHP ve onun yürüttüğü ana siyasete oy verirler bence bu tarz düşünen
Yani
gençler diyebilirim.
artık ailelerinin sözünü dinlemeyecek mi bu Z kuşağı? Dinliyor muydu
Yo,
acaba?
açıkçası ben direkt sadece muhalefete daha meyyal olan gençleri kastetmiştim. Yani AK Parti gençlerden kesinlikle bu saatten sonra hiç oy alamaz ya da alamayacak görüşünün de ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu yön genç seçmenin tamamını da muhalefet partilerini toplayacağını da düşünmüyorum ama genel olarak muhalefete oy vermeye yatkın olan gençlerin CHP ve ideolojisine daha yakın düzeyde oy verdi.
Muhalefete meyyal olma her yerde var. Yani Almanya'da da sanılanın aksine gençler Merkel'i sevmiyorlar. Haberi olsun Türkiye'de bilmeyen dinleyicilerimizin.
Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Apolitik'in bu bölümünde kuşakları, kuşak çatışmasını, kuşak sataşması adı altında
Biraz
konuştuk.
fazla politik mi oldu sence Furkan?
Yani bu konu politik olmaya meyilli bir konu. Çünkü bunun üzerine gerçekten bir politika inşa ediliyor şu an. Ve benim bilerek de hani bahsetmek istediğim, şu an bu alanda çalışanların herkes bir şekilde bu Z kuşağının tam olarak iktidar, yani nerede olursa olsun dünyada iktidar bloğunun karşısında olduğunu söylüyor. Ama bu aslında bambaşka bir şey de olabilir. Belki bu rakamlarda da çıkabilir. Yani yarın öbür gün bir seçim istatistiklerinde de ortaya çıkabilir. İşte Biden'ın hani belli bir oranda oy alması Z kuşağı tarafından bütün büyük bir kesim tarafından olumlu karşılandığından bir sonuç çıkmaz. Türkiye'de de.
Yahut iktidardan sonra bakalım ne kadar o destek geri kalacak.
Evet, şu an mesela Türkiye'de söyleniyor. AK Parti gençlik kolları niye mutlu, niye seviniyor? Diyor ki AK Parti üye sayısı çok yüksek. Şimdi demek ki böyle de bir kesim var. Ne olursa olsun adama isterse zorla üye yap. Belli bir kesim var. Bunlar da bunu destekliyor. Z kuşağı diye bir kesim söyleniyor. İşte biraz daha muhalif olduğu, biraz daha işte daha aktif, daha böyle sahada olan bir kesimden bahsediliyor. Bu kesimin de muhalif olduğu söyleniyor. Daha açık görüşlü. Demek ki diğerleri kapalı görüşü mü oluyor? Yani böyle bir şey mi oluyor? İşte muhafazakar kökenden gelen, genel olarak dünyada da hani muhafazakar biraz daha gelenekçi yapılan gelenlerin bu konuda daha gözü açılmamış olduğu söyleniyor. Ama işte böyle bir vaka var. Bunun üzerine çok çalışma yapılıyor ve 2023 yılında eğer seçim o tarihte olacaksa 2023 yılında 7 milyon yeni gelen seçmenin belki de gerçekten iktidarı değiştirebilme ihtimali olduğundan bahsediliyor. Önceki işte dönemlere göre daha bağımsız, daha farklı bir bakış açıları olduğu söylendiği için bu sefer gerçekten hani bir değişime yol açabilir düşüncesi var. O yüzden hani bunun politik olmama gibi ihtimali yok. Biz şeye girmedik ama bu Z kuşağı ile ilgili marketing alanında daha çok aslında çalışmalar yapılıyor. Yani şu an için bu Z kuşağını tanımlamak tamamen reklam işlerine daha çok işine yarıyor. Politik anlamda o yüzden hani çok fazla bir şey üretilmiyor. Sadece Z kuşağı ne
Ya
ister?
bu önceden bize yapıyorlardı. Daha önce bir başkasına, yani gençliğin, genç olmanın getirdiği bazı eksiklerin, nakıslığın istismarı. Yani bu, hani bu dinleyen genç arkadaşlara siz işte şöylesiniz böylesiniz falan diye eleştiri olarak bakmasınlar. Sizin yaşınızdayken biz de öyleydik. Bizden öncekiler de muhtemelen bizim yaşlarımızda yine öyleydi. Dolayısıyla burada bir eksiklik, bir üstünlük, bir nasıl diyelim, astüst ilişkisi söz konusu değil. Sadece kuvvetle muhtemel sizin de yaşınız ilerleyince siz de sizden sonra gelen kuşaklara aynı muameleyi yapan bazı ihtiyarları görüp şey yapacaksınız.
Her yaşın bir güzelliği var.
Yani o ergenlere gaz veren ihtiyarlar hiçbir zaman değişmiyor. Değişmeyecektir kuvvetle muhtemel ileride de.
Siz de bir gün boomer olacaksınız yani.
Evet. Boomer olacaksınız. İşte boomer olmadan önce bir düşünce varsa, bir ideolojik bir arka planı varsa parti kurun.
Spartikus'un seçime gidin kardeşim. Ne dedi yani diye.
Aynen.
Yani diye.
Ya şaka bir yana hani Z kuşağı diye bir vakan var, tartışılıyor. Türkiye'de daha çok şu an benim takip edebildiğim kadarıyla çok fazla ithal olduğu zaten görünüyor. İthal bir kavramsallaştırmayı işte İngilizce bilen birisi ya da birkaç kişi yayına hazırlıyor ve diyor ki işte siz böylesiniz, asıl kalıba sokan bu oluyor. Şu an Türkiye örneğinde baktığınız zaman İmam Hatipli gençler var. Bunlar Z kuşağı değil mi? Şimdi belki de bunların bambaşka bir dünyası var.
O zaman sadece biz dahil, niye sadece belli bir Z kuşağı olarak kabul edilen gençlerin dertlerini ya da hedeflerini konuştuk? İmam Hatip gençlerin, örneğin böyle de bir Z kuşağı varsa, onlara niye kimse
İşte tam
değinmiyor?
olarak bu yüzden, tam olarak bu yüzden hepsinin tek bir potaya atılıp değerlendirilmesinin saçma olduğunu anlattık yani. Yersiz olduğunu, isabetli olmayacağını, hani bunu bir de evrensel yapmanın daha da uçuk bir şey olduğunu o yüzden konuştuk ki, dediğin gibi hani daha Türkiye özelinde bile biz bahsedemiyoruz. Gezi konusunda da demiştik yani, aynı dönemde yaşayan çocuklardan birisi Rihanna konserine giderken öbürü işte Mavi Marmara'ya binip İsrail'e gidiyordu. Hani bunlar aynı dönemde yaşayan insanlardı. Aynısı dediğin gibi senin de bugün de söz konusu. İmam Hatipli çocuk da var bugün. İmam Hatipliler içerisinde de farklı tipte insanlar da çok var biliyorsun. Dolayısıyla böyle bir tek kalıp oturtmaya çalışma çok komik geliyor açıkçası.
Evet, yani politikleşmesinin çok farklı yönleri de işte Deutsche Welle ve BBC işliyor. Bu kuşağın özgürleşme merak olmasından dolayı hani dini özgürlükleri de daha doğrusu başörtüsünü çıkarmasını falan da buna bağlıyorlar.
Ama işte Gürkan'ın dediği gibi başörtüsünü çıkaranın hikayesini yazıyorlar. Takanın hikayesini yazmıyorlar. Bir hikayeyi anlatırken öbürünü görmezden geliyorlar. Ve görülen üzerinden biz yorum yapıyoruz. Çünkü gündemimizi onlar belirliyor. Çünkü kavramları onlar oluşturuyor.
Evet, biz de başkanın podcast olarak buna bir dur diyoruz o zaman. Önümüzdeki günlerde bu konuları tekrar ayrıntı olarak konuşuruz. İşte seçime doğru daha da bu büyük ihtimal dillendirilecek. Bunlarla ilgili argümanlarımızı üretmeye hazırız.
Dört kalem metoduyla efendim medeniyet tasavvuru falan yapacağız.
Bundan sonra ayrıca Twitch'te de yer alacağız yeni platform olarak.
Twitch'te yokuz sakın aramayın diye.
Başkanım bana bit atmış söylemini gerçeğe dönüştüreceğiz.
İnşallah ama önümüzdeki günlerde de tekrar bu konuları konuşuruz. Apolitik'in bu bölümünde işte kuşakları, kuşak çatışmasını konuştuk. Bizleri Twitter'dan ve diğer podcast platformlarından takip edebilirsiniz. Sürçülisan ettiysek affola. Kendi zaviyemizden olaylara bakıyoruz. Şeyin Umut Sarıkaya'nın karikatüründe olduğu gibi bizim de söyleyeceklerimiz var. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.